Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve neuzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiyati amalina. Men yehdihillahu felamuzilleleh ve men yudlil felahadiyleh. Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne istagal hadithi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Allah izin verirse Kur'an'a dönüş derslerimizin 13.sünde Kur'an ezberlemeyi terk etmek unsuru üzerinde duracağız. Hafiza yani ezberledi kelimesinin lügat anlamlarının ve Kur'an ayetlerindeki türevlerinin sunulması ve bazı alimlerin bu konuda zikrettikleri şeylerin Kur'an'ı hıfz etmek sözünün anlamını şu şekilde çıkarabiliriz. Onu ezberleyerek yüklenmek, ortaya koymak, kalp ve dil üzerinden yani ezberden okumak, ezberde korumak için onu okumaya devam etmek, gaflet ve unutkanlığa karşı koruyup gözetmek demektir. Kur'an hafızının hadis, şiir, hikmet, deyim, edebi metin ve benzerlerinin buna benzer metinlerin hafızlarından ayırt edilmesi iki esasa dayanır. Birincisi, Kur'an'ın tamamının ezberlenmesi. Kur'an'ın yarısının veya çeyreğinin ezberleyen kimseye Kur'an'ın tamamını ezberlemedikçe hafız denilmez. Ancak bütün Müslümanların Kur'an'ın koruyucuları oldukları söylenebilir. Zira her Müslüman mutlaka Allah'ın kitabından bir şeyler ezberler. İkincisi, ezberlenenin unutmaktan korunmaz. Kur'an'ı ezberleyen, sonra ihtiyarlık ve hastalık gibi bir mazeret olmaksızın, ihmalkarlık ve gaflet sebebiyle onu unutan veya çoğunu ya da bir kısmını unutan kimseye hafız denilmez. Bu kimse, Kur'an-ı Kerim'in hamili lakabını hak etmemiştir. Zira hadis anlamıyla rivayet etmek, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini, fiillerini, takrirlerini manasıyla rivayet etmek sahih olsa da veya şiirde ve edebi metinde değişiklik yapmak caiz olsa da Yüce Kur'an'ı ezber konusunda bu gibi durumlar mümkün değildir. Allah Azze ve Celle'nin Müslümanlara en büyük bağışlarından birisi Kur'an'ı ezberlemeyi ve dillerde telaffuzunu kolaylaştırmasıdır. Bu konuda en ileri derecelere ulaşmış alim ile Kur'an'ı seven ve ona bağlanan avamdan bir kimse arasında fark yoktur. Yine fasih Arapça bilen kimse ile Allah'ın kitabını ezberlemeye yönelmiş Arap olmayan biri arasında hiçbir fark yoktur. Yani Kur'an hem okunması, telaffuzu hem ezberlenmesi Arap ya da Acem, alim ya da cahil herkese kolaylaştırılmıştır. Allah Teala'nın insanlara lütfu ve Kur'an'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle kolaylaştırması olmasaydı hiç kimse Allah Teala'nın kitabından bir ayet dahi ezberlemeye, onun nuruna dayanmaya güç yetiremezdi. Şayet böyle olmasaydı Allah Teala Yüce Kur'an'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin diline kolaylaştırıldığını zikretmezdi. Meryem suresi 97. ayetinde mealen şöyle buyrulur. Allah'tan sakınanları müjdelemen ve düşman bir kavmi de korkutman için Kur'an'ı senin dilinde indirerek kolaylaştırdık. Nitekim Allah Teala kullarına Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeyi kolaylaştırmakla ne kadar büyük bir nimet verdiğine işaret ederek Kamer suresi 17, 22, 32 ve 40. ayetlerinde şöyle buyurur. Kur'an'ı öğüt olması için kolaylaştırdık. Şimdi öğüt alacak yok mu? İmam Mücahit Rahimullah, bu ayetteki kolaylaştırma okuyuşunun kolaylaştırılmasıdır demiştir. Yani ezberlemeyi kolaylaştırdık, ezberlemek isteyene yardım ettik, onu ezberlemek isteyen yok mu, ona yardım edilsin demektir bu ayetin anlamı. Allah Azze ve Celle'nin öğüt alan yok mu sözü, öğüt alıp da onu ezberleyen yok mu demektir. Buradaki soru emir anlamındadır. Yani ezberleyin, öğüt alın demektir. Allah'ın kitapları arasında bundan başkası böyle ezberlenmez. Yani Allah Azze ve Celle daha önce de kitapları indirmiş olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeyi kolaylaştırdığı gibi başka kitapları bu şekilde kolaylaştırmamıştır. Bu ümmete Allah Azze ve Celle'nin özel bir lütfudur. Bu kolaylaştırma ile Kur'an'ı ezberlemek de onu ezberde tutmak da kolaydır. Ezberden çıkmaması için okumaya devam etmek mecburidir. Allah Teala'nın kitabını okumaya devam eden nerede? İşte sorun budur. Razi şöyle diyor. Allah Teala'nın kitapları arasında Kur'an dışındaki bir kitap ezberlenmemiştir. şöyle rivayet edilmiştir. Tevrat ve İncil gibi diğer din mensuplarının kitapları ancak bakarak okunur. Onlar Kur'an gibi ezberlenmemiştir. Musa, Harun, Yuşa bin Nun ve Uzeyr aleyhisselam bundan müstesnadır. Bundan dolayı Tevrat'ı yakmalarından sonra Uzeyr aleyhisselam tamamını ezberinden yazdırmıştır. Said bin Cübeyr rahimullah şöyle der. Allah Teala'nın kitapları arasında tamamı ezberden okunan Kur'an dışında bir kitap yoktur. Bu yönlendirmeyi destekleyen ve pekiştiren hususlardan birisi de şudur. Rabbani kitaplar tek seferde indirilmiş. O kitapların muhatapları bu ümmetin Kur'an'ı ezberlemekle emrolundukları gibi ezberlemekle emrolunmamışlardır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i korumayı vaat ettiği gibi diğer kitapları koruyacağını vaat etmemiştir. Ezberlemeyi terk etmek de iki türlüdür. Birincisi ezberlememek ve öğrenmeye ilgi göstermemek suretiyle başlangıçta terk etmek. Bunun sorumluluğu idarecilere düşer. Zira çocukların özellikle ömrün aşamalarının başlangıcında Kur'an'ı ezberlemeye bu kimselerin yönlendirilmeleri zorunludur. Bu konuda toplum hakkındaki sorumluluk Müslümanların idarecilerine yani İslami devletin hükümetlerinin üzerine düşer. Mali düzenlemeler gözetilmeli. Allah Teala'nın kitabına tazim olarak Kur'an ezberleme için okullar açılmalı ve bunlar takip edilmelidir. Bu konudaki ihmalkarlık Kur'an'ı terk etmeye dahildir. İkincisi, Kur'an ile meşgul olmamak ve okumaya devam etmemek suretiyle unutmaya sebep olarak ezberledikten sonra terk etmek. Bu sorumluluk da her ferdin üzerindedir. Kur'an'ı ezberlemenin edeplerine gelince, Kur'an-ı Kerim hafızlarının Kur'an'ın ehli olmaya gerçekten layık olabilmeleri için gözetmeleri gereken edepleri ve yerine getirmeleri gereken görevleri vardır. Bu yüzden alimler Allah'ın kitabını ezberleyen kimseleri güzel ahlaka, gözetilmesi gereken edeplere ve dinin farzlarına sarılmamaktan sakındırmışlardır ki kendileri dışındaki cahil kimseler için farkında olmadan fitne olmasınlar. Yani başkalarına kötü örnek olmasınlar. Bu ezberleme esnasındaki edeplerin birincisi Allah Azze ve Celle için ihlastır. İhlas ve Allah Teala'nın veçhini dilemenin amelin sıhhati ve kabul için şart olduğu malumdur. Namaz, oruç, hac ve diğerleri gibi sırf ibadet olan amellerde böyle olduğu gibi uyku, yeme, insanlarla güzel muamele ve buna benzer mübah olan işlerde sevaba ve ecre kavuşmak için de yine ihlas şarttır. Kur'an okuma ve ezberlemede sırf ibadetten ibaret olan işler vardır. Allah Teala bunları ihlas olmadan kabul etmez. Allah Teala'nın kitabını ezberlemek isteyen kimsenin bu talebindeki niyetinde ihlaslı olması, nefsini Kur'an'ı Allah Teala'nın vecihi için mi yoksa fani bir dünyalık için mi ezberlemeyi istiyor diye sürekli kontrol etmesi gerekir. Başlamadan önce amelin tashihi yani düzeltilmesi zorunludur. İbn-i Cema'a rahimullah niyetin güzelleştirilmesini şu sözleriyle açıklar. İlim talebinde niyetin güzelleştirilmesi, bununla Allah Teala'nın veçhinin amaçlanması, onunla amel edilmesi, Allah'ın dininin hayata geçirilmesi, kalbinin aydınlatılması, iç aleminin süslenmesi, kıyamet gününde Allah Teala'ya yakınlık, Allah'ın razı olduğu kimselere hazırladığı şeylerden ve üstün lütuflardan nasibini almak içindir. İkincisi, Kur'an'ın yüceliğini düşünmek ve onun değerini bilmek. Kur'an'ı ezberlemek isteyen kimsenin onun yüceliğini ve nefsinde Allah'ın azametini düşünmesi gerekir. Yüce Kur'an'a severek yönelmeli, onu başka şeylere tercih etmelidir. Bunun için Kur'an ezberleyen kimsenin şu hususları gözetmesi gerekir. Kur'an'ın mahluk olmayıp alemlerin Rabbinin kelamı olduğunu, benzeri olmayan bir kelam olduğunu düşünmek. Onu ezberlemeye yönelmede en etkili sebep budur. Kur'an'ın yüceliği, onu konuşanın yüceliğindendir. Allah Teala'dan daha yüce bir şey yoktur. Bundan sonra da Allah Subhanehu'nun kelamından daha yüce ve daha kutsal bir şey yoktur. Kur'an'ın mübarek bir kitap olduğunu düşünmek. Nitekim Allah Teala 4 yerde Kur'an'ın mübarek olduğunu zikretmiştir. Bu ayetlerden birisi En'am suresi 155. ayetidir. Şöyle buyrulur. İşte bu da indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ki rahmet olunasınız. Bu kitap aslen mübarektir. Çünkü Allah Teala'nın kelamıdır. Onu taşıyan Cibril aleyhisselam da mübarektir. İndirildiği yer olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi de mübarektir. Ve mübarek olmasının sebebi dünya ve ahiret faydalarını, öncekilerin ve sonrakilerin ilimlerini kapsamasıdır. Bu yüce Kur'an'ın her zaman ve her mekanı kuşatıcı olduğunu düşünmek. Yani evrenselliğini düşünmek, Kur'an'ın yüce bir ay olan Ramazan ayında indirilmiş olması da yine Kur'an'ın azametinden, yüceliğindendir. Ramazan ayı ayların en faziletlisidir. İndirildiği gece Kadir gecesinin yüceliği de yine Kur'an'ın yüceliğindendir. Kadir gecesi gecelerin en faziletlisidir. Kur'an'ın kendisine indirildiği Resul'ün yüceliği de yine Kur'an'ın azametindendir. O Resul ki peygamberlerin ve Resullerin imamı, Ademoğullarının efendisidir. Ezberleyen kimseyi yüceltmesi ve başkalarından faziletli kılması da Kur'an-ı Kerim'in yüceliğinden dolayıdır. Kur'an'ın yüceliğinin miktarını açıklamaya Allah Teala'nın şu ayette olduğu gibi yücelikle nitelemesi yeter. Hicr suresi 87. ayetinde şöyle buyrulur. Sana tekrarlanan 7 ayeti ve büyük Kur'an'ı, yüce Kur'an'ı verdik. Üçüncü edep, Kur'an'ı ezberlemede maksadın ilim almak olduğunu, yani ilim öğrenmek olduğunu bilmek. Yüce Kur'an'ı ezberlemekte asıl olan ilim almaktır. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Hayır, Kur'an kendilerine ilim verilenlerin gönüllerine yerleşmiş apaçık ayetlerdir. Ankebut suresi 49. ayet. Allah Teala uygun kalpleri kelamı için birer kap ve ayetlerin hıfzı, ezberlenmesi için onların gönüllerini musaf kılmakla bu ümmete ikramda bulunmuştur. İbnül Cezeri rahimullah şöyle der. Sonra şüphesiz Kur'an'ın naklinde musafların ve kitapların korunmasına değil, kalplerin ve göğüslerin ezberine dayanılır. Bu Allah Teala'nın bu ümmete verdiği en şerefli özelliktir. Yüce Kur'an'ı ezberlemek salih selefi örnek almaktır ki bu temel esastır. Her meselede bu esasa, yani salih selefe dönülür. Diğer konular ve ilimlerde başvurulacak esas da yine budur. Onlar, yani bu ümmetin selefi, sahabe ve tabi'in ancak Kur'an'ı ezberlemekle başlarlardı. İlim ehlinden birinin biyografisini okuduğumuzda mutlaka şunu görürüz. Önce Kur'an'ı ezberledi, sonra ilim talebine başladı. Salih selefin, Allah onlara rahmet etsin, çoğu önce Kur'an'ı ezberlemedikçe hadis ilimleri ve diğer ilimlerin derslerine geçmiyorlardı. İmam Nevevi Rahimullah şöyle demiştir. Selef, Kur'an'ı ezberlemeyen kimseye hadis ve fıkıh öğretmiyorlardı. İbn-i Cema'a Rahimullah, ilim talebinin edeplerinin ilki olarak Allah'ın aziz kitabını ezberlemekle başlamayı, onun tefsirinde ve diğer ilimlerinde çalışmayı, yani ilk önce Kur'an'ı ezberleyerek, sonra Kur'an'ın tefsiriyle, sonra diğer ilimlerde çalışmayı bu şekilde sıralamıştır. Zira bütün bu ilimlerin aslı ve anası, en önemlisi Kur'an-ı Kerim'dir. Ezberlemek, buna gücü yetmeyen, yani ezberleme kabiliyeti olmayan kimselerin de hiç olmazsa başka ilimlere geçmeden önce mutlaka Kur'an mealini defalarca okuyup Allah Azze ve Celle'nin ne buyurduğuna dair bir hakimiyet sahibi olması gerekir. Yani Allah Azze ve Celle'nin emirleri, yasakları, geçmiş ümmetler hakkında verdiği misaller, bunlara, bu konulara hakim olması gerekir. Evet. Dördüncüsü, bunu, yani ezberlemeyi kuvvetli bir samimiyetle istemektir. Kuvvetli bir samimiyetle istemenin ezberlemeye, bunda devam etmeye ve zorluklara katlanmaya yönelmede çok büyük bir etkisi vardır. Zira bu istek olmadan insanın şevki gider ve gevşer. Böylece bu sırf bir temenni ve uyanıkken görülen bir rüyadan ibaret kalır. Kur'an'ı ezberlemeyi tamamlama konusunda kişisel şevkin etkili bir önemi vardır. Çünkü insanların birçoğunun ezberinden kesildiğini ve ezber için bu şevk sebebini kaybetmelerinden ötürü geri kaldıklarını görürüz. Ezberlemeye sevk eden şey kişinin kendi isteği değil de ya anne babanın ya da öğretmenin zorlaması olursa durum böyledir. Böyle bir durumda da buna uzun bir süre devam edemez. Mutlaka gevşekliğe uğrar. Bu işin sevabını Kur'an-ı Kerim ezberleyenlerin ve Kur'an meclislerinin konumunu, bu halkalarda, evde veya medresede meşru yarış ruhunu düşünmek kişisel şevki artırır. Beşincisi, dünyalığı azaltmaktır. Dünyaya, şehvetlerine ve lezzetlerine bağlanmak Müslümanın vaktinin çoğunu zayi eder. Sürekli dünyalı düşünmesine sebep olur. Düşüncesi daha fazla dünyalık kazanmakla yoğunlaşır. Bir kimsenin durumu böyle olursa ne zaman Allah'ın kitabından bir şey ezberleyebilecektir? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Müslüman olan, yeterli olanla rızıklandırılan ve Allah'ın kendisine verdikleriyle kanaat eden kimse kurtulmuştur. Bunu Müslim rivayet eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh de şöyle der. İnsanlar Ebu Hureyre çok rivayet ediyor diyorlar. Şayet Allah'ın kitabında şu iki ayet olmasaydı bir hadis bile rivayet etmezdim. Sonra şu ayetleri okudu. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve irşat yollarını kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenler, işte onlara hem Allah lanet eder hem de lanet edebilecek olanlar lanet ederler. Ancak tevbe edenler, ıslah olanlar ve doğruyu açıklayanlar müstesna. Bunların tevbelerini kabul ederim. Çünkü daima tevbeleri kabul eden, bağışlayan benim. Bakara suresi 159-160. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle devam etti. Şüphesiz muhacir kardeşlerimizi çarşılarda alışveriş meşgul etti. Ensardan kardeşlerimizi de malları konusunda çalışmaları meşgul etti. Ebu Hureyre ise karın tokluğuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrılmadı. Onların bulunmadıkları yerlerde bulundu ve onların ezberlemedikleri şeyleri ezberledi. Bunu Bukhari rivayet eder. Yani Ebu Hureyre radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hadislerini en çok bilen, en çok rivayet eden bir sahabiydi. Ve bunun sebebini de başkaları çarşıda malla, mülkle, ticaretle meşgul olurken benim karın tokluğuna Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanından ayrılmamam diyerek açıklıyordu. Yani ilmi talep eden bir kimse ilim meclislerinde kendisini engelleyecek unsurlardan uzak kalmalıdır. Eğer bunu yapmıyorsa, yani buna ticaret engel oluyorsa, başka şeyler engel oluyorsa, ilim öğrenmesine de büyük oranda engel olur. Tabii günümüzde bu şartlar, mesela ilim dersleri haftada bir veya iki sefer veya üç sefer yapılan derslerken, insanlar dünyalıklarını bırakıp da bu meclislere gelmezse, bu artık farz olanı terk etmektir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın yaptığı ise insanlar kendi üzerlerine geçimlerini sağlamak için farz olan ihtiyaçlar için çalışıyorlardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh bu çalışmayı da terk ederek karın tokluğuna Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanından ayrılmıyordu. Yani şimdiki terk edilen ilim farz olan ilmi terk etmektir. Yani sahabeler farz olan ilmi terk etmemişlerdi. Evet, çalışıyorlardı ama Allah Resulü'nün meclislerinde, ilim meclislerinde cemaatle namazı, bunun gibi hutbeleri, dersleri terk etmiyorlardı. İbn-i Hacer Rahimullah, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın sözünden birçok faydalar çıkarmış ve şöyle demiştir. Burada ilmi ezberlemeye teşvik vardır. Yine burada ezberlemeyi sağlamak için dünyalığı azaltmak, ailesi olanın kazanç sağlamasının fazileti, kişinin mecbur kaldığı ve kendisini beğenmekten emin olduğu zaman kendisinde bulunan üstünlüğü haber vermesinin caiz oluşu vardır. Burada Ebu Hureyre radıyallahu anh ne ile diğer akranlarına üstünlük sağladığını beyan etmiştir. Yani kişi kendini beğenmekten, ucuba kapılmaktan emin olduğu zaman bu şekilde beyanda bulunmasında, yani ilmini ortaya koymasında sakınca yoktur. İşte bu karın tokluğuna Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılmayan fakat hadis ezberleyen Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın fıkhıdır. Böylece tartışmasız olarak ümmetin hafızı olmuştur. Zira bütün gayretini ilim ve ezbere yoğunlaştırmıştı. Burada kastedilen Kur'an ezberlemek isteyen kimsenin dünyadan uzaklaşıp çalışmayı terk etmesi ve insanlara el açar hale gelmesi değildir. Nitekim ümmetin alimlerinin çoğunun rızıklarını kazandıkları ve başkalarına muhtaç olmadıkları işleri vardı. Kendi meslekleri, meşgaleleri vardı. Maksat şudur. İlim talebesi yüksek hedefleri bilmeli, ailesinin gıdasını kazanmak üzere dünyalık işinde çalışmalı, sonra kalan zamanını ilim, ezber ve dersler için ayırmalıdır. Dünya ve onun meşgaleleri kendisine en büyük hedefi olan Allah'ın kitabını ezberlemekten, dini ilim talebinden ve insanlara öğretmekten alıkoymamalıdır. Geçim sıkıntılarına ve mal azlığına sabretmeli ve sabretmeye çalışmalıdır. Altıncısı, Allah'a dua edip ona sığınmak. Dua ibadetin ruhudur. Allah Teala'ya sığınmak ve onun tarafına yönelmek her zorluğu, Allah Teala'nın kitabını ezberlemeyi ve dini anlamayı kolaylaştırır. Bu Allah Teala'nın kullarından dilediğine lütfettiği bir bağışıdır. Bunu Allah Subhanehu'dan çokça iste ve seni ilim, hıfz yani ezber, anlayış ve öğrendiklerinde amel etmenin ehlinden kılması için ona sığın. Zira kapıyı çalmaya devam eden kimseye kapının açılması yakındır. Nitekim Allah Subhanehu ve Teala Bakara suresi 186. ayetinde mealen şöyle buyurur. Kullarım sana benden sorarlarsa ben şüphesiz onlara yakınım. Bana dua edenin dua ettiği zaman duasını kabul ederim. Allah Teala ilmi, işitmesi, kudreti ve yardımı ile yakındır. Kendisine dua edenin ve sığınanın ümidini boşa çıkarmaz. Kalpler Allah Teala'nın ilim ve hidayetle rızıklandırmasına şiddetle ihtiyaç duyarlar. Nitekim bu tıpkı bedenlerin gıdası gibidir. Bu yüzden İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle der. Allah Teala'nın bulutlar ve yağmurlar ile görevli melekleri olduğu gibi hidayet ve ilimle görevli melekleri de vardır. Bu hidayet ve ilim kalplerin rızkı ve gıdası, diğeri de bedenlerin rızkı ve gıdasıdır. Yani nasıl yağmurlarla, bulutlarla görevli olan melekler, işte yağmur sebebiyle insanların rızkı neşet ediyor, meydana geliyorsa, kalplerin gıdası ve rızkı olan ilim içinde görevli melekler vardır. O halde bunu talep etmek için kişi Allah Azze ve Celle'ye dua etmeli, ona sığınmalıdır. Dua özellikle de kalp ihlaslı olduğu ve kişinin niyetinin Rabbinin kitabını ezberlemek olduğu zaman sahibini geri çevirmeyen önemli bir vesiledir. Hazır bir kalple meşru bir dua yapılır. Haram yemek ve benzerleri gibi duanın kabulünü engelleyen sebepler bulunmazsa şüphesiz Allah Teala cömert ve kerimdir. Çok iyilik yapan ve merhamet sahibidir. Kur'an'ın ezberlenmesinden sonraki edeplere gelince birincisi riyadan yani gösterişe düşmekten sakınmak. Şüphesiz hafızın Allah Teala'nın kendisine kitabını ezberlemeyi lütfetmesinden sonra yapacağı ilk şey nefsi hakkında gösterişe, insanlar tarafından övülme isteğine, onlara Kur'an'ı güzelce ezberlediğini göstererek onların katında makam ve mertebe talebine düşmekten korkmasıdır. Bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti hakkında en çok korktuğu şeylerdendir. Şöyle buyurmuştur. Sizin hakkınızda korktuğum şeylerin en kötüsü küçük şirktir. Dediler ki küçük şirk nedir ey Allah'ın Resulü? Şöyle buyurdu. Riyadır yani gösteriştir. Allah Azze ve Celle insanlara amellerinin karşılıklarını verdiği kıyamet gününde onlara dünyada kendilerine gösteriş yaptığınız kimselere gidin. Bakın bakalım onların yanında karşılık bulabilecek misiniz? Buyuracaktır. Kur'an ile gösteriş yapan kimse kendisini şu hadiste geçen şiddetli cezaya sunmuş olur. Şüphesiz kıyamet gününde halklarında ilk hüküm verilecek insanlar şunlardır. Bunlar saydı, bunlar arasında ve ilim öğrenip öğreten ve Kur'an'ı okuyan kimse getirilir. Ona verilen nimetler bildirilir, o da itiraf eder. Allah Teala ona bu konuda ne amel ettin der. O da ilim öğrendim, öğrettim ve senin için Kur'an okudum der. Bunun üzerine yalan söyledin. Lakin sen sana alim denilsin diye ilim öğrendin. Kari yani Kur'an okuyucusu desinler diye Kur'an okudun. Nitekim bunlar senin için de dünyada söylendi buyurur. Sonra cehenneme atılıncaya kadar yüzüstü sürüklenilmesini emreder. Evet bunu Müslim rivayet eder. Riyadan nasıl kurtulunur? Bu Allah Teala'nın kitabını ezberleyen, Allah'ın rahmetini uman ve cezalandırmasından korkan herkesi ilgilendiren önemli bir sorudur. Bu hususta doyurucu bir cevabı ancak kalp amelleri konusunda uzman bir tabip olan İbn-i Kayyim Rahimullah'ın şu sözlerinde bulabiliriz. Eğer açgözlülüğü boğazlamamı ve övülmeye ilgi duymamayı kendime nasıl kolaylaştırabilirim dersen derim ki açgözlülüğü boğazlamanı sana kolaylaştıracak şey kesin olarak şunu bilmendir. Hakkında açgözlülük yaptığın her ne varsa onun hazineleri yalnız Allah'ın elindedir. Ona başkası sahip değildir. Kula Allah'tan başkası oradan bir şey veremez. Övülmeye ilgi duymamaya gelince şunu bilmen bunu sana kolaylaştırır. Övgüsü fayda verip süsleyen ve kötülemesi, kınaması, zarar verip lekeleyen kimse sadece Allah'tır. Evet, ikincisi yani Kur'an'ı ezberledikten sonra gözetilmesi gereken edeplerden ikincisi kendini beğenmekten ve insanlara tepeden bakmaktan sakınmak. Ucub yani kendini beğenmenin tarifi Gazali Rahimullah tarafından şöyle yapılmıştır. Ucub sahip olduğu nimetle büyüklenmek ve nimeti ona verene nispet etmeyi unutarak o nimete meyletmektir. İbnül Mübarek Rahimullah'a ucub yani kendini beğenmek hakkında sorulunca şöyle dedi. Kendi elinde bulunan şeyin senden başkasında bulunmadığını görmendir. Yani kendisini bu manada üstün görmen. Kibir hakkında sorulunca da şöyle demiştir. Başka insanları küçük görmendir. Evet, ucup kendini beğenmek haramdır ve büyük günahlardandır. Hatta alimlerden bir topluluk bunun ameli iptal eden şirk olarak saymışlardır. Enes radıyallahu anh'ten gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şu üç şey helak edicidir. Boyun eğilen bir cimrilik, tabi olunan bir heva ve kişinin kendisini beğenmesi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti hakkında şirk dışındaki günahların geneli arasında en çok ucuktan, kendini beğenmekten korkardı ve şöyle buyururdu. Şayet sizler günah işleyen kimseler olmasanız elbette sizin hakkınızda bundan daha büyüğünden korkardım ki o ucuktur, o ucuktur, kendini beğenmektir. Yani hiç günah işlemeyen kimseler olsaydınız bu sefer sizin hakkınızda ucuktan korkardım buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Kendinizi beğenmenizden korkardım. Münavi Rahimullah bu hadiste ucuk kelimesinin tekrar edilmesinin sebebi hakkında şöyle der. Tekrar edilmesinin sebebi bu fiilden daha fazla nefret ettirmek ve sakındırmada mübalağa içindir. Çünkü günah işleyen kimse kusurunu itiraf eder ve onun tevbe etmesi umulur. Kendini beğenen ucup sahibi ise ameliyle gururlanmaktadır ve tevbe etmekten uzaktır. Riya ile ucup yani kendini beğenme arasındaki farka gelince İbn-i Teymiye Rahimullah bu farkı açıklayarak şöyle demiştir. İnsanların birçoğu riya ile ucup arasını birleştirirler. Riya insanları ortak koşmak türündendir. Ucup ise kişinin kendi nefsini ortak koşması türündendir. Yani riyada kişi ne yapıyor? Başka insanları yani Allah Azze ve Celle'ye beğendirmesi gereken amele ne yapıyor? Başka insanları Allah'a ortak ediyor. Ucupta ise kendi nefsini beğeniyor. Kendisini Allah'a bu konuda Allah'a ortak koşuyor. Kendi nefsini. İşte riya ile ucup arasında böyle bir fark vardır diyor. Büyüklenen bir kimsenin durumu da yine budur. Riyakar yani gösteriş yapan kimse ancak sana kulluk ederiz sözünü gerçekleştirmemiştir. Yani İyyâke na'bud. Ancak sana kulluk ederiz. Fatiha suresindeki bu sözü gerçekleştirmemiştir. Ucup sahibi ise yani kendini beğenen kimse ise ancak senden yardım isteriz. Ve İyyâke nesta'in sözünü gerçekleştirmemiştir. Ancak sana kulluk ederiz sözünü gerçekleştiren riyadan, ancak senden yardım isteriz sözünü gerçekleştiren de ucuptan kurtulur. Çünkü ancak senden yardım isteriz diyen bir kimse acizliğini bilir. Allah Azze ve Celle'ye karşı muhtaçlığını daima düşünür ve anlar. Evet. Üçüncüsü, günah ve isyanlardan sakınmaktır. Şüphe yok ki günah ve isyanlar kullara inen musibetlerin doğrudan sebepleridir. Kur'an'ı ezberledikten sonra unutmak da en büyük musibetlerdendir. Bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kula isabet eden küçük ya da büyük hiçbir sıkıntı yoktur ki işlenen günah sebebiyle olmasın. Bununla beraber Allah bu günahların çoğunu da affeder. Sonra şu ayeti okudu. Başınıza gelen her musibet sizin kendi ellerinizin yaptıkları işler yüzündendir. Böyle olduğu halde Allah çoğunu affeder. Şura suresi 30. ayet. Yani insanın başına gelen her türlü olumsuzluk aslında kendi işlediği kötülükler, günahlar, hatalar sebebiyledir. Şayet Allah Azze ve Celle insanların işlediği bütün günahlardan, bütün hatalardan cezasını hemen verecek olsaydı insan belini doğrultamazdı. Bu yüzden Allah Azze ve Celle çoğunu da affeder diyor. Dahak bin Muzahim Rahimullah şöyle diyor. Kur'an'ı ezberleyip de sonra unutan hiç kimse yoktur ki bunun sebebi işlemiş olduğu günah olmaz. Zira Allah Teala şöyle buyurmuştur. Başınıza gelen her musibet sizin kendi ellerinizin yaptıkları işler yüzündendir. Böyle olduğu halde Allah çoğunu affeder. Şura 30. ayet. Şüphesiz Kur'an'ı unutmak en büyük musibetlerdendir. Evet, günahlardan sakındırma konusunda pek çok rivayet gelmiştir. Bunlardan bazısı Salih Selef'ten ki onlar Kur'an'ı ezberledikten sonra korumaya hırs gösteriyorlar. Bununla beraber kendi nefislerini hesaba çekiyor, kusur ve hatalarından dolayı kendilerini kınıyorlardı. Bunun sebebini ancak işlemiş oldukları günahlar ve hatalara bağlıyorlardı. Cafer bin Süleyman et-Dubbi Rahimullah şöyle demiştir. Malik bin Dinar insanların Kur'an'ı en iyi ezberleyenlerinden idi. Hatmedinceye kadar bize her gün Kur'an'dan bir cüz okurdu. Bir harfte hata ettiği zaman günahım yüzündendir. Allah kullarına zulmedici değildir diyordu. Yani Kur'an'ı okuturken bir harfte hata ettiğinde bu mutlaka benim günahım yüzünden olmalı diyerek hemen kusuru kendisinden biliyordu. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle dedi. Bir kimsenin ilmi unutmasının sebebinin ancak işlediği bir günah olduğunu düşünüyorum. Yine bir adam İmam Malik rahimullah'a ey Ebu Abdillah ezberlemeye yarayan bir şey var mı dedi. İmam Malik dedi ki buna yarayan bir şey varsa o da günahları terk etmektir. Vekî bin el-Cerrah rahimullah da bunu tavsiye ederek şöyle demiştir. Günahları terk etmek suretiyle ezber konusunda yardım isteyin. İbnül Kayyım rahimehullah günahların sonuçları arasında şunları zikreder. Günahların dünya ve ahirette hem kalbe ve hem bedene Allah'tan başkasının bilmediği zararları ve çirkin kötülenmiş sonuçları vardır. Bunlardan birisi ilimden mahrum olmaktır. Zira ilim Allah'ın kalbe attığı bir nurdur. Günah ise bu nuru söndürür. Şafii, Malik'in önüne oturup ondan okuduğu zaman onun anlayışındaki çabukluk, kıvrak zeka ve mükemmel kavrayışı beğendi ve ona dedi ki, Allah'ın senin kalbine bir nur bıraktığını görüyorum. Sakın ha onu günahların karanlığıyla söndürme. Evet, Kur'an okumaya devam etmek ve onu unutmaktan sakınmak. Bu da dördüncü edep. Ezberledikten sonraki edeplerin dördüncüsü. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini Allah Teala'nın kitabına müracaatın ve yani tekrar etmenin, o ayetleri tekrar tekrar okumanın ve ezberlenen surelerle ayetlerini okumaya devam etmenin zorunluluğuna yönlendirmiş. Bu konuda işi sıkı tutmuştur. Ezberleyenin kalbinde ezberinin kalabilmesi için Kur'an okumaya devam etmenin etkisini açıklamak üzere ümmete misaller vermiştir. Zira aziz Kur'an onu ihmal edenin göğsünde kalıcı olmaz. Bu onun yani Kur'an'ın izzetinden dolayıdır. Yani kim Kur'an'ın bu izzetine karşı gafil olursa derhal onu terk eder. Kur'an azizdir çünkü o kalpte durmaz. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı tekrarlama ve dersini yapmanın zorluluğuna uyarıda bulunmak için pek çok hadisler beyan etmiştir. Bazıları şöyle. Ebu Musa radıyallahu anh Nebi aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu naklediyor. Şu Kur'an'ı okumaya devam edin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nefsi elinde olana yemin ederim ki o devenin bağından kaçmasından daha çabuk bir şekilde kaçar. İbn-i Battal rahimullah şöyle demiştir. Bu hadis Allah Teala'nın şu iki ayetine uygundur. Biz sana ağır bir söz vahiy edeceğiz. Müzemmil suresi 5. ayet. Yine Kur'an'ı öğüt olması için kolaylaştırdık. Şimdi öğüt alacak yok mu? Kamer suresi 17. ayet. Ezberlemek ve okumaya devam etmek üzere Kur'an'a yönelene bu kolaylaştırılır. Kim de ondan yüz çevirirse ezberinden kaçar. Evet, Kur'an'ın ezberden kaçmasının hikmeti, Allah Teala'nın hikmeti gereği eğer ezberlenen kısım sürekli olarak okunmaya devam edilmiyorsa Kur'an ezberinin göğüslerden kaçıvermesini dilemiştir. Belki de bunun en açık hikmetleri şunlardır. Kulların kalpleri için iptila ve imtihan. Böylece Kur'an'a sürekli bağlı olan kalp sadece ezberlediği zaman Kur'an ile ilgilenen, sonra gevşeyerek unutuncaya kadar ondan yüz çeviren kalp, bu ikisi birbirinden böylece ayrılır. Müslümanların çokça Kur'an okumaya olan şevkini kuvvetlendirmek, böylece okuduğu her harften dolayı büyük ecre ulaşır kişi. Şayet o ezberlediği zaman unutmayacak olsa çokça okumaya ihtiyaç duymazdı. Bundan dolayı ezberi unutma korkusu, kişinin Kur'an ezberlediği zaman bunu unutmaktan korkması büyük bir nimettir. Müslüman bunun önemini ancak bu konu hakkında etraflı bir düşünme ve tefekkürden sonra anlar. Allah Teala en iyi bilendir. Yani bir kimse Kur'an'ı ezberlese de bir daha onu hiç unutmasa tekrar tekrar okumaya ihtiyaç duymazdı. Böylece unutma korkusu Allah Azze ve Celle'nin aslında büyük bir lütfudur. Neden? Çünkü kişi Kur'an'ı her okuduğunda her harfine karşılık 10 ecir kazanıyor. Evet, Allah izin verirse bir sonraki dersimizde de Kur'an'ı ezberlemenin hükmü ve unutmanın hükmünü işleyeceğiz. Bugünlük burada bırakalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve etubu ileyk.